billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde Allah nasip ederse ana baba ve çocuk ilişkileri konusunu Kur'an ayetleriyle anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak kendi kitabını çok iyi anlamayı, ona tam olarak güvenip dayanmayı, onun dışında hiç kimsenin isteklerine boyun eğmemeyi cümlemize nasip eylesin. Kehf suresinin 46. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: El malu vel benun zinetul hayati dünya. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Yani bu dünyada insanlar işte malle övünürler, evlatla övünürler. Benim işte şuyum var, buyum var, benim oğlum şu işi yapıyor, benim kızım şurada falan. Peki, güzel. Ama gerisi ne diyor Allah? وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ Yani geriye kalacak olan salih ameller. Yani iyi şeyler yapıyorsun ve o seninle beraber kalıyor. E çoluğun çocuğun, malın, mülkün, dünyanın en büyük zengini de olsan öldüğün gün o mal senin değil, başkasının. Fakat eğer iyi şeyler yaparsan hem bu dünyada o senindir hem de ahirette senindir. İşte kalıcı olan hayırlar, iyi davranışlar, güzel davranışlar hayrun inde rabbik. Rabbin katında hayırlıdır. Yani Allah katında hayırlı olan iyi davranışlar ve iyi davranışlardır. Kalıcı olan davranışlardır. Peki biz bu iyi davranışları kime yapacağız? Tabii ki evladımıza yapacağız. Evlat sahibi olmak güzel bir şey ama onu güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Mal sahibi olmak da güzel bir şey. Malınız olmasa kimseye yardım edemezsiniz. Ama kendinizi aldatmayacaksınız. Yani bu dünyada kalıcı olan, sizinle beraber ahirete gelmeyecek olan kısımlarıyla ilgilenmeyeceksiniz. Allah katında ne yapabilirim? Ahirette bana ne faydası olabilir? Her zaman o konuyla ilgilenmemiz gerekir. Rabbin katında hayırlıdır. Ne açıdan? Sevaben, sevap bakımından, karşılık bakımından. Sen karşılık mı istiyorsun? Kalıcı, iyi davranışlar yap. Ve hayrun emele, hem de ulaşılması gereken hedef olarak. Yani insanın bir beklenti olarak daha hayırlıdır. Yani insanlar işte benim malım var, bugün beni mutlu edecek, yarın edecek, oğlum kızım var, işte bana yaşlanırsam bakarlar, şunu ya, tamam güzel. Ama bu dünya nasıl olsa bir gün bitecek, hep iyi işler yap ki ahirette de, dünyada da senin işine yarsın. Çünkü iyi iş yaptığın zaman dünyada da işine yarar, ahirette de. Onun için biz bunların üzerinde durmamız gerekir. Bir de şu ayetleri okuyalım. Allah-u Teala Şura suresinin 49. ayetinde şöyle diyor: Lillahi mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin yönetimi tamamen Allah'a aittir. Yani mülk dediği zaman hem sahibi Allah'tır. Onun için işte Rabbus semavati vel ard'dir. Bizim de Rabbimiz, yani göklerin, yerin ve her şeyin ve bizim de Rabbimiz, sahibimiz O'dur. Hem de tüm yetki O'nun elindedir. Lillahi mulkus semavati vel ard. Göklerde, yerde bütün yetki, her şey O'nundur. Peki, yahluku ma yeşâ. Allah neyi yaratmayı tercih ederse O'nu yaratır. Şunu isterse şunu, bunu isterse bunu, bitti. Peki bizi yaratan kim? Allah. Ben erkeğim. Güzel, erkeksin. Ama erkek olmak senin elinde miydi? Ne sen kadınsın falan diye aşağılayanlar olur. Tamam güzel de onun kadın olması kendi elinde mi? Ya da işte ben falanca soydanım. Bize falancalar derler. Güzel desinler. Yani sen dünyaya gelmeden önce ya Rabbi işte beni falanca ailenin çocuğu olarak dünyaya getirirsen gelirim diye bir şart mı koydun? Uyandın baktın ki annem bu, babam bu. Ne annenin seçme hakkı var, ne babanı, ne ırkını, ne yaşadığın çağı, ne de yaşadığın bölgeyi. Bunların hiçbirini seçme hakkın yok. Sen sana ait olanlara bak. Ha bunlar tamam Allah-u Teala sana imtihan için sıkıntılı bir ailede verebilir. Yine imtihan için zengin bir ailenin çocuğu da olabilirsin. İtibarlı bir ailenin çocuğu da olabilirsin. Yehebu limen yeşâ'u inâten ve yehebu limen yeşâ'u zükûr. Allah tercih ettiğine kız çocuklarını verir. Bakarsınız ki adamın bütün çocukları kız. E ne yapsın? Onun tercihi mi? Allah böyle yaratmış. Öbürde de bakarsınız bütün çocukları erkek. E olsun. Bu Allah'ın tercihidir. Ev vizevvicuhum zükranen ve inata. Ya da onları erkek ve kız çocukları olarak vizevvicuhu ne diyelim Türkçe'de yani eşleştirir dersek çift verir yani diyelim çift. Verir. Yani erkek de verir, kız da verir. Evet. Ve yecalü men yeşav akima tercih ettiğinde soysuz bırakır, olsun. Yani çoluk çocuğu olmak olmamak Allah katında bir şey ifade etmiyor ki. Yani Allah-u Teala sana ne yaptın, iyi işlerden neler yaptın diye soracaktır. Senin çocuğun var mı, oğlun var mı, kızın var mı diye sormayacak. Sen kimin evladısın diye sormayacak. Sen ne yaptın diye soracaktır. Babam bir şey yapmışsa o kendi hayrına. Yani tıpkı şey gibi düşün. İşte şurada bir su var. Aa, ben bu suyu içiyorum. En azıca ben kendim için de senin için içiyorum desem ne manası var? Ya bu su kimin ağzından gidiyorsa onundur. Onun için benim yaptığım amel de beni bağlar Allah katında. İnnehu ala kulli şey innehu alimun kadir. Allahü Teala her şeyi gayet iyi bilir ve bütün ölçüleri de koyan odur. Dolayısıyla bizim bu konularda herhangi bir şeyimiz yok. Yani tekrar ediyorum. Irkımızla övünmeye hakkımız yok. Cinsiyetimizle övünmeye hakkımız yok. Bağlı bulunduğumuz aileyle övünmeye hakkımız yok. Ha bütün bunlar bir takım nimetlere kavuşmamıza sebepse o zaman bize bu nimetleri verene şükreder. Ona karşı daha iyi yani görevimizi yapmak için daha çok çalışırız. O kadar bizim yapabileceğimiz odur. Şimdi Allah-u Teala Hucurat Suresinin 13. ayetinde de şöyle buyuruyor. İnna halaknakum min zekerin ve unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا يَا اَيُّهَا النَّاسِ diye başlıyor, tamam. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ diyor. Ey insanlar! Ey insanlar dendiği zaman bu kapsama girmeyen tek bir insan olmaz. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى Hepinizi bir erkekten ve bir kadından yarattık. Kim bu erkek kadın? Adem ve Havva. Hepimizin anası babası aynıdır. Birinin diğerine üstünlüğü yok. Ve ceallâkum şuûben ve kabâile. Sizi işte boylara, kabilelere ayırdık. Niye? Litaârafu birbirinize tanışasınız diye. Ben kendimi tanıtacaksam İşte adımı, anamı, babamı, bu mensup olduğum soyu, ırkı söylerim ki karşı taraf tanısın. Yoksa ben karşı tarafa bununla hava atacak durumda değilim. inne ekremekum indallahi etkakum. Yani şunu çok iyi bilin ki Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı yanlış yapmaktan en fazla sakınanınızdır. Esas olan o. Yanlış yapmayacaksınız. Yanlış yaptınız mı? Yanlış yapmaktan sakın. Niye Allah'a karşı deniyor? Çünkü bütün kuralları koyan odur. Doğruyu yanlışı belirleyen odur. Biz değiliz ki. İnnallâhe alîmun habîr. Evet. Allah-u Teala her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Şimdi derse başlamadan bir hatıramı kısaca bir anlatayım. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyorum. Bir hanım geldi böyle içeri girdi ama böyle çok havalı bir şekilde girdi. İşte ben Zeyd bin Sabit sülalesindenim. Benim soyumla ilgili araştırma yapılmasını istiyorum dedi. Orası da İstanbul Müftülüğü, eski Şeyhülislam'lık işte arşivlerin olduğu yer. Yanımda da bir Kur'an kursu, Tuğba Kız Kur'an kursunda hocalık yapan, benim de öğrencim olan bir hanım vardı. Bana soru sormak için gelmişti o sırada, odadaydı. Hemen ayağa kalktı. Oo hanımefendi, çok memnun oldum, hoş geldiniz. Ben de dedi, peygamber soyundanım dedi. Şimdi peygamber soyu, Zeyd bin Sabit soyu. Şimdi o kadının bütün havası gitti. Ayaktaydı, oturdu. Emir veriyordu, oturdu. Hemen yanına sandalye. Biraz sonra dedi ki, affedersiniz dedi, Seyit misiniz, Şerif misiniz? Yani Hasan soyundansan Seyitsin, Hüseyin soyunda yok, Hüseyin soyundansan Seyitsin, Hasan soyundansan şeysin, Şerifsin. Peki, o dedi ki hayır, ben dedi Adem Aleyhisselam'ın soyundan. Şimdi yanlış bir şey söylemiş mi? Yani eğer peygamber soyundan gelmek bir fazlalıksa gelmeyen yok ki. Herkesin dedesi Adem Aleyhisselam'a çıkıyor, öyle değil mi? Tabii kadın biraz durdu. Allah'a ısmarladık dedi, gitti, konuşamadı. Yani bu çok güzel bir hatıradır. Allah yardımcımız olsun. Evet, şimdi şey yapalım. Bu aile içi çocukların davranışlarıyla alakalı.
Evet hocam. Özellikle burada çocuklarıyla kastettiğimiz henüz ergenliğe ulaşmamış çocuklar. Bu çocukların aile içerisinde hem kardeşleriyle hem diğer yaşayanlarla, anne babalarıyla olan ilişkileri. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu konuda insanlığa sunduğu fıtri ilkelerin neler olduğunu tespit etmek için dersi yaptık. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani o kadar detayları var ki Allah'ın kitabında, ki biraz sonra göreceğiz. Evlerin mimarisinden çocukların giyim kuşamına kadar, çocukların anne babalarına hitap tarzlarına kadar her şeyi Allah'ın kitabı tek tek anlatmış. Şimdi bizim temel alacağımız ayet bugün Nur suresinin 58 ve 59. ayeti. Rabbimiz burada ergenlik çağına girmemiş çocuklar için bir takım ilkelerden bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü liyeste'zinkümüllezine meleket eymanüküm vellezine lem yeblugul hulme minküm selase merrat. Ey iman edenler! Hakimiyetiniz altındaki esirler ile ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız 3 vakitte sizden izin istesinler. Neymiş onlar? Min kabli salatil fecr ve hine tadaune siyabeküm minez zahira ve min ba'di salatil işa. Sabah namazından önce, öğleyin elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bu çocuklar sizin yanlarınıza girerken sizden izin istesinler. Selasu avratilleküm. Çünkü bu vakitler çıplak olabileceğiniz üç vakittir. Leysa aleyküm ve la aleyhim cünahum ba'dehun. Bu vakitler dışında size de onlara da herhangi bir günah yoktur. Tavvafun aleyküm ba'duküm ala ba'd. Çünkü onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp dolaşırsınız. Yani aynı evi paylaşıyorsunuz. Kezalike yübeyyinullahu lekümül ayat. Vallahu alimun hakim. Allah ayetleri size işte böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Bu ayette, yani 58. ayetle ilgili konuşursak, Allah-u Teala çocukların ergenlik çağına ulaşmadıkları dönemde anne babalarının odalarına girip çıkarken 3 vakitte ayrı bir hassasiyet gösterilmesini, bu 3 vakitte mutlaka izin almak, kapı çalmak, onlardan izinsiz anne babalarının odalarına girmemeleri gerektiğine dair kat'i olarak bir ilkeden bahsediyor.
Anne babalarının odası ayrı mı olmuş? Aynı odada mı yaşıyorlar ki?
Evet.
Ayrı yerlerde yatıp kalkıyorlar
tabii,
demek
tabii,
değil mi?
Tabii, çok açık yani o. Evet.
Evet, çok açık yani. 3 kere şey yapacak, izin isteyecek. Hı. Evet. Öyle bir kere izin istedin. Ben zaten söyledim, işte hemen girmek yok. Bu gir denirse girilecek, aksi takdirde girilmeyecek değil mi?
Evet.
Ne yapmış oluyor? Bu çocukların yaşı kaç?
Bunlar ergenlikten önceki çocuklar. 3 olur, 5 yani, olur, 7 yani olur, 10 olur.
Doğumdan ergenlik çağına kadar olan ki dönemdir. Öyleyse bu çocuklar anne babalarının odasına girerken ki anne baba en yakını. Anne babalarının odasına girerken izin istemeyi o yaştayken öğreniyorlar.
Evet, evet. Yani evde bir mahremiyet kuralı olduğu, herkesin sınırlarının olduğunu görüyor. Yani sınırları belirliyor Allah-u Teala evde. Bunlar çocuklarınız olabilir ama yerleri belli.
Öyle de ben bir kere izin istedim. Ağlar beni niye içeri almadın? Hayır yok. 3 kere izin. Müsaade edilirse gireceksiniz. O kadar. Peki bu 3 kereyi hangi vakitlerde? Tabii odalarda her gün her vakitte değil. Bir öğlende öğlen uykusu vardır. Kaylule denir. Öğlen vaktinde uyur. Bizim Türkiye'de pek yaygın değildir ama birçok yerde yaygındır. Araplarda çok daha yaygındır. Gerçekten dinlenme açısından son derece önemlidir. Vücudu dinlendirir. O sırada odasında yatıyor. Yatarken bir insan hele sıcak bölgelerde hatta nerede olursa olsun bir insan kendinin farkında değildir ki yani vücudunu kontrol edemez ki. Uyuduğu zaman uyuyan adam ölü gibidir. 3 vakit ne dedi? Bir öğlende. İkincisi yatsıdan sonra
ve
sabah namazdan önce. Bak yatsıdan sonra da girmeyeceksin, sabah namazdan önce de girmeyeceksin.
Gecenin tamamında demekti değil mi o? Ya sabah bu aradaki tüm zaman içerisinde girmeyin. Yatsıdan sonra sabahın önce bu arada.
Peki sen şimdi böyle konuştun. Ben sana şimdi bir soru sormayı hak ettin yani. Mesela Kur'an-ı Kerim'e göre yatsıdan sonra sabah namazdan önce bir vakit, bu ayete göre mutlaka bir vakit olması lazım değil mi? Yatsıdan sonra ve sabah namazdan önceki vakit nedir? İnsanların işte dediğin gibi yatıp dinleneceği vakit evet, olduğu belli zaten. Evet. Çok açık. Şeyde de Allah-u Teala İsra 79. ayette de söylüyor yani ve minelleyli feteheccet bihi nafileten lek diye Resulullah emrediyor. Gece değil de orada da yastan sonra sabah namazdan önce işte kalk teheccüd namazını kıl diyor. Peki şimdi sana soracağım soru şu. Bize öğretilen vakit tanımında yatsıdan sonra sabah namazdan önce diye bir vakit var mı?
Yok şimdi orada o yatsının vakti sabah namazına kadar olduğu için yatsından selam verirken hemen kalkıp sabahını kılabilir. Orada peş peşe arada vakit yok.
Yani geleneksel yapı bu. Yani
vaktinde kılmış olur. Yani.
Ve onlara göre vaktinde kılmış olursun. Evet. Yani sabah namazı vaktinin hemen öncesinde yatsıyı kılsa, evet, selam verip hemen başlayıp sabah namazını kılabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre öyle mi?
Öyle değil işte.
Ne diyor Allah-u Teala şeyde, İsra suresinin 78. ayetinde? اَقِمِسْ صَلَاتَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ. Namazı güneşin batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar kılın diyor. Karanlık, zaten o gece karanlığı bastırdığı zaman da uykunun bastırdığı, insanın vücudunun uyuma moduna girebileceği bir zamandır. Demek ki yatsının sonuyla sabah namazının öncesi arasında asıl dinleme vakti var. Yani yatsının sonu diye bir vakit var, sabah namazının öncesi diye bir vakit var ve bu ikisinin arası var. Bu da maalesef tabii bu mezhepler arasında çok ciddi manada şey yapılmış. Bugün de Türkiye'de de, İslam aleminde de yatsının sonu diye, yatsının sonu biter bitmez sabah namazı başlıyor değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in namaz vakitleri meselesi kaybolduğu için bu ayetteki yatsının sonu, sabah namazdan önce öncesi diye bir şey yok. Sen bu konuda da yazın vardı bir şey.
Yani bu, ama bu ayet o bağlamda ben hiç alanı görmedim yani. O
böyle bir şey yok. Gayet ayet gayet açık.
O vakitte bir de önemli bir şey, farz görev namaz olmadığı için insanlar istirahate çekiliyor, uyuyor, yatıyor. O uykusunu istirahatinden vazgeçip teheccüd kılarsa o zaman övülüyor. Tetecafa cunubuhum gibi.
Hani medacı, evet.
İstirahat vaktinde bunu
İstirahat yapıyor. Vaktinde olduğu için kendisi tetevuan yapmış oluyor işte.
Ha, bir de burada şunu da şey yapayım. Yani bunu gece yatsıdan sonra sabah namazdan önce diye insanların uykuyla dinleneceği bir vakit var. Şimdi kutup bölgesine gidiyorsunuz, 24 saat gündüz diyorlar. Böyle ya da gece diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani Allah-u Teala orada da yani yaptığımız çalışmalarda çok net gördük ki en uzun günde işte güneşin hiç batmadığı mesela Svalbard'da adam 14,5 saatten fazla oruç tutmuyor. Eğer Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket ederse niye yapmadığını da biliyor. Dolayısıyla bu arada bunu dillerine doladıkları için ben bu arada bunu şey yaptım, bu vesileyle haberdar olsun herkes. Çünkü yatsıdan sonra ve sabah namazdan önce diye bir vakit var. O vakitte yatıp dinleneceksiniz. Bu dünyanın sadece belli bölgesine has değil. Dünyanın her yerine has. Efendim 24 saat gece de olsa, 24 saat gündüz de olsa, 24 saat gece gündüz diye bir şey yok. Yani gece ve gündüzün tanımını Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde yapmış da. Ama yani bu astronomların ifadesine göre. İşte yazın gidiyorsunuz 24 saat güneş batmıyor ama oranın halkı beyaz gece diyor. Yani dolayısıyla bütün bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani Kur'an Allah'ın kitabı olduğu için her tarafın hükmünü koymuş. Evet, şimdi devam edelim.
Sizin son sözünüzden devam edeyim. Allah'ın kitabı olduğu için işte Allah'ın kitabı 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukların aile içerisinde, ev ortamında anne babalarının sınırlarının nerede başladığını, kendi sınırlarının nerede başladığını bilecek bir bilinci Allah'ın kitabı işte bütün insanlığa bunu gösteriyor. Yani düşünsenize 5 yaşında, 7 yaşında bir çocuk ev içerisinde mahremiyet sınırlarını öğrenmeye başlıyor. Çünkü bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu insanlar tahayyül edebilirler. Yani bugün işte çok güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen konulardan bir tanesi insanların cinsel olarak bir takım sapkınlıkları, yani fıtrata aykırı olmasına rağmen temel hak ve hürriyetmiş gibi kirli eller tarafından sürekli gündemde tutulduğu çok açık olan bu tür rezilliklere karşı Allah-u Teala daha küçükken bunların yolunun kapatılması, cinsel farkındalığın daha çocuklarda o yaşta verilmesi. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanı erkek ve dişi olmak üzere iki cins olarak yarattığını söylüyor. Bunun bir üçüncüsünü bütün dünya bir araya gelse bunu ortaya koyamazlar. İddia edilemez. Asla ispat edilemez bir iddia olduğu için bu Rabbimiz bu temel ilkesini daha çocuklara küçük yaşta öğretilmesi, bu farkındalığın sağlanmasını istiyor. Böylelikle çocuklar aile içerisinde mahremiyet kurallarını anne babaların odalarına girip girmeme hususunda gün içerisindeki saat belirleme yöntemiyle daha ilk derslerini aile içerisinde almış oluyorlar. Bu yönüyle çok önemli bu ayet. Tabii biraz önce söyledik, evlerin bu şekilde dizayn edilmesi gerektiği. Yani bugün işte geniş evlere gerek yok. Tek bir odada, işte ofis tarzı dairelerde, herkesin aynı ortamda, duvarların, perdelerin, şunların bunların olmadığı ortamda yaşanılabilir olduğunu, buna göre mobilyaların, eşyaların düzenlenebileceğini, böylelikle böyle bir yaşam tarzının daha ekonomik, daha güzel olduğunu, daha sosyal yöne vurgu yaptığını ne kadar söyleseler de bunun fıtri olmadığını biz bu ayetten anlıyoruz. Burada annelerin, ebeveynlerin, anne babaların ve çocukların ayrı ayrı yaşam alanlarının evde olduğunu Rabbimiz bize göstermiş oluyor. Bu da daha sonraki yaşlarda bu çocukların cinselliklerine dair sapkınlık yapmamaları için alınmış en önemli tedbirlerden bir tanesi. Öyle gözüküyor.
Şimdi şükür kelimesine Allah-u Teala hangi nimet vermişse o nimeti Allah'ın gösterdiği şekilde kullanmak, o şekilde onu kontrol etmek diyoruz ya. Şimdi en başta girişte okunan iki ayette çocukların Allah'ın ebeveyni verdiği nimet olduğu söyleniyor. Bir de hayat, dünya hayatının sözü olması da bir nimet olduğunu gösteriyor. Bu nimeti buluğa ermeden önce anne baba nasıl kontrol edecek, nasıl büyütecek, nasıl terbiye edecek? Yani terbiye dediğimiz şey idlâğu şey'i ilâ muntahâhu şey'en fe şey'en diyor. Yani terbiye dediğimiz bir şeyi en son aşamasına yavaş yavaş getirmek. Şimdi riba da oradan geliyor. Yani çoğaltmak, yetiştirmek anlamında. Yani çocukları maddi açıdan yiyecek, içecek, elbise, ilaç vermenin yanında bir de manevi olarak da bu şekilde yetiştirmek lazım olduğu çıkıyor hayat.
Atlanılmaması gereken bir husus var. Ellezine meleket eymen hüküm de geçiyor. Yani burada savaş esiri olan insanlar aynı ortamda bu evin sofrasında yemek yiyor. Bu evin bir odasında bunlar yaşıyorlar ve çocuklar mahremiyet kurallarıyla onları da aynı evin içerisinde şey yapmış oluyor, tecrübe etmiş oluyor. Yani nereye girilecek, nereye çıkılacak. Büyük yetişkin insanlar hatta onlardan daha kısıtlı bir ortamı. Onlar belki girebilecek diğer odalara ama bu çocuklar giremiyor.
Burada sen ondan bahsettin. Bu vesileyle şey yapalım. Bakın, o savaş esiri kimdir? Seni öldürmek için gelen adam değil mi? Savaş yapıyorsun. Adam seni öldürmek için gelmiş oraya kadar ve sen o savaşta onu esir almışsın. Hakimiyet kurduktan sonra esir almışsın. Esir aldıktan sonra savaş esirlerini nerede barındırıyor Müslümanlar?
Senin çoğunun çocuğunla birlikte yaşıyorlar.
Evin içerisinde, ev ortamında barındırıyorlar.
Yani ailevi hayatı seviyesi çocuklarla aynı.
Evet, aynı. Yani kendileriyle beraber. Bak zaten yediklerinden yediriyorlar. Evet. İnsan suresinde de vardı ya. Yut'imûne ta'ama alâ hubbihi. Yani yiyeceği kendi çok yemek istiyor ama yediriyor. Yut'imûne alâ miskinen. Çaresiz birisine ve yetimen, yetime ve esire yediriyor. Yani evimizdeki esirler, yani esirler öyle bir esir kampına konmuyor İslamiyet'te. Aile içerisine konuyor ve ailede de yabancı sayılmıyor. Ailenin evladı gibi kabul ediliyor. Ya bundan daha büyük bir değer verilir mi?
İyi muamele gördüğü için onun için bu Esr-i Saadet dediğimiz devirdeki esirlerin birçoğu azat edildikten sonra gitmiyor. İman ediyor, orada kalmayı tercih ediyorlar.
Tebliğin en güzeli yapılıyor insanlara.
Hayır, adam tabii evet buyur.
Araplara bir sözü var. El insan abdul ihsan diyor. Yani insan dediğimiz şey iyilik için köle oluyor diye bir şey söz var.
Zaten iyilikten daha karşı tarafı zor duruma sokan bir şey yoktur ki adam kötülük ediyor. Siyerlere
baktığımızda bir sürü esirler sonra serbest bırakıldığı zaman gitmiyor. Burada kalalım diyor. Yani iman ederler de var da ama burada kalmayı tercih ediyorlar.
Evet.
Sonra bir de şu var. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de sık sık görüyoruz. Mesela bir esir kadın bir aileye gelse ailenin kızı gibi oluyor değil mi?
Evet.
Peki ama maalesef bütün mezhepler Kur'an-ı Kerim'e ilgili ayetlerin tamamının anlamını bozarak cariyenin nikahsız yatağa atılacağını söylüyor ama ayet-i kerimeler nikahsız ilişkiye asla imkan vermiyor. Ve o yani o ailenin o esiri yanında bulunduran kişi esirle evlenmek istiyorsa kuralları var. Kendi eşi varsa esirle evlenemez. Evlenmek istiyorsa onu hürriyetine kavuşturur, ondan sonra evlenir. Yoksa öyle yatağa falan asla atamaz. Şimdi şöyle bir şeyi düşünün Enes Hoca bak. Mesela Mekke'den diyelim çok güzel bir kadın Bedir Savaşı'nda gelmiş, orada esir alınmış. Medine'de bir Müslümanın ailesinde kalmış. Sonra da fidyesi ödenmiş ya da karşılıksız. Zaten mutlaka serbest bırakılıyor esirler. Ya fidyesi ödenerek ya da yani kölelik ve cariyelik diye bir şey İslamiyet'te hiçbir zaman olmamıştır. Ha İslam'da olmamıştır, mezheplerde var. O mezhepler zaten tamamen yollarını Kur'an'dan ayırmışlardır maalesef. Peki şimdi şöyle bir düşünün. Bir kadın Bedir'de esir düştü, Medine'ye geldi, sonra hürriyetine kavuştu, Mekke'ye gitti. Güzel de bir kadın. Şimdi Mekke'nin bütün kadınları bunun başına toplanıp ne derler? Ah kızım ah neler çekmişsindir neler ah derler değil mi? O da nedir? Ne diyorsunuz siz ya? Ben orada gördüğüm annem babamdan görmedim. Yok ya gerçekten mi? Yani bundan daha büyük bir tebliğ olur mu? Ya da bir erkek geliyor. Ya kim bilir sana ne yapmış? Ne yapması ya? Ailelerin içine aldılar. Yok ya inanmıyorum. İnanmıyorum der değil mi? Bakın bugün bir de şu, değerli izleyiciler şunu da bilin. İslam'da bakın bu insanlar, bu esirler bizi öldürmeye gelen kişiler. Bundan daha büyük suç olur mu? Ama sen onu ailenin bir ferdi yapıyorsun. İslamiyet'te hapis cezası diye bir şey yoktur. Bugün ben Müslümanım diyen ülkelerin hepsi hapishane dolu. Bir araştırın bakalım Medine'de bir tane hapishane bulabilecek misiniz? En azından sen hiç gördün mü kitaplarda?
Kitap yok da şu anda olabilir.
Şu anda vardır, mutlaka evet. Vardır şu anda.
Ya kitapları niye yok?
Yok öyle bir şey. Bakın Osmanlı'da da hapishane yoktu.
O şeye gitmeyen, Tebuk Savaşı'na yalan söyleyip gitmeyen üç sahabe var ya, onun da hepsi atılma, şu anda olsa atarlar da atmamış ama dışarıdayken ilişkisini kesmesini emretmiş. Tebuk Savaşı'nda var ya.
O kadar yani kendi evinde, barkında dolaşıyor her tarafta ama insanlar konuşmuyor sadece. Evet. O da bir 50 gün kadar sürüyor, daha fazla sürmüyor.
Bu ceza hapishanede gelin daha şiddetli bir ceza aslında.
Evet.
Onu caydırma açısından.
Caydırıyor ama bakın şimdi hapishanede siz kimi cezalandırıyorsunuz? O şahsın bakmak zorunda olduğu ailesini mi? Yoksa o şahsa bakmak zorunda bıraktığınız ülkeyi mi cezalandırıyorsunuz? Ne oluyor ya? Yani artık biz Müslüman olduğumuzun şuuruna varalım ya Allah aşkına ya. Gerçekten böyle ekonomiyi düşündüğüm zaman böyle tüylerim diken diken oluyor. Ya İslam alemi ekonomiyi bu kadar bilmez mi? Niye Batı'nın kölesi? İstediğin kadar şey yap. Efendim hukuk sahasında Batı'nın kölesisin. Yeter artık ya biz artık tüm dünyaya doğruları anlatalım. Biz hukukumuzu şey yaptığımız zaman burada nasıl o esir hayran kalıyorsa öbürleri de böyle bir hukuka hiç kimse inanama Allah Allah ne muhteşem bir şeydir der. Neyse o taraflara girmeyelim. Evet, şimdi
59. ayette, bunun devamındaki ayette de ve izâ belegal etfâlu minkümül hulüme fel yeste'zinû kemeste'zenellezine min kablihim. Yani çocuklarınız ergenlik çağına varınca kendilerinden önce ergen olanlar nasıl her zaman izin istiyorlarsa onlar da izin istesinler. Yani çocuk ergenliğe ulaştı. Ya ben evlenene kadar, iş bulanana kadar, askere gidene kadar burada yaşayacağım. Burası annemin babamın evi. Sere serpe otururum, kafama göre takılırım. Böyle bir şey de yok. Yani ergenliğe kadar zaten ona gerekli antrenmanları yaptırıyor Allah-u Teala. Ergenlikten itibaren de artık bu sınırlar tamamen net bir şekilde çizilmiş oluyor. İşte bir kişinin kız olsun, erkek evlat olsun, mahremiyete, cinselliğe dair bundan daha iyi bir terbiye hiçbir yerde herhalde alamaz. Çünkü bunlar anne babasının eliyle veriliyor bu terbiye çocuğa.
Tekrarlayalım isterseniz. Yani ayette bakın çocuklar için bir üç vakitle ilgili bir sınırlama getirildi. Büluğa ermeden önce bir de esirler. Esirler de onlara dahil. Evet. Onlar da küçük çocuğu, ailenin gibi. Küçük çocuğu gibi yani. O kadar büyük bir şey yapıyor, güzel bir ortama alınıyorlar ki. Şimdi öğlen vaktinde uyurken yatsıdan sonra sabah namazı arasındaki uyuma sırasında. Peki ama buluğa erdikten sonra annesinin babasının odasına her girdiğinde izin alması gerekiyor. Öyle ya, zaman sınırlaması yok. 24 saat. Hangi saate girirse izinsiz giremezsiniz. Öyle pat diye girmek yok. Pat diye bak. Anne baba bundan daha ötesi. Peki annesinin babasının yanına izinsiz giremiyorsa başkasının yanına izinsiz girebilir
mi? Zaten olay orada. Evet. Aynen öyle.
Hiç mümkün değil yani. Bir de zaten şeyde de girdiğin zaman da selam verme şartı da var. Yani şeyde birisinin evine girdiği zaman önce kendini tanıtacaksın. Ben falancayım. Sonra selamla gireceksin.
Evet. Evet. Hocam şimdi yine bununla alakalı evrensel fıtri ve bütün insanlığa yine çok büyük bir ders verecek başka bir ilkeden bahsedeceğiz çocuklarla alakalı. O da Ahzab suresinin 4 ve 5. ayetleri. Rabbimiz burada مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْبَيْنِ ف۪ي جَنْف۪ي. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır dedikten sonra وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰئِ تُزَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمْهَاتِكُمْ. Zihar yaptığınız eşlerinizi, annelerini saymamıştır. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاكُمْ اَبْنَاءَكُمْ. Evlatlıklarınız da kendi evladını saymamıştır. Şimdi çok temel bir ilke. Ve 5. ayette اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَدُ عِنْدَ اللّٰهِ. Onları babalarına nispet ederek isimlendirin. فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Yani Allah katında düzgün olan budur. Babalarını bilmiyorsanız onlar din kardeşleriniz ve yakın dostlarınızdır. Şimdi düşünün. Sizin evinizde bir yetim, bir öksüz olabilir. 7 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında neyse. Sizin çocuklarınızla birlikte yaşayacak. Ama Allah-u Teala burada diyor ki bu çocuklara oğlum, kızım demeyin. Yani daha baştan bütün sınırları belirliyor. Çünkü bunlar sizin oğlunuz değil, sizin kızınız değil. Değilsin ha. Şimdi çocuğa bunu söyleyeceksin. Çocuk bunu bilecek. Ondan sonra annesinin ve babasının ismini onu canlı tutacaksın. Yani ne demek babasının ismiyle çağırmak? Biz senin annen baban değiliz. Bunlar da öz kardeşlerin değil. Ama bizim evimizde istediğin gibi yaşayabilirsin. Ancak senin annen baban başka kimseler.
Senin ailen şudur.
Şunlar. Şimdi 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğa bu bilinci vereceksin. Sonra senin kendi öz çocukların da olabilir. Bunlar arasında... Bunlar öz kardeş olmadıklarını bilecekler. Ergenliğe ulaştıklarında bütün mahremiyet kuralları bunlarla onlar arasında işleyecek. Seninle bunlar arasında mahremiyet kuralları işleyecek. Çünkü bunlar senin yabancın. Ve böylelikle bu çocuk 2 gün sonra annesine babasına gitmeye karar verdiğinde veyahut kaybolmuştu. Annesi babası ortaya çıktı. hiçbir zaman hayatının kabusunu bilen yaşamayacak görüyoruz. Yani küçük yaşta alıyorlar. Ben senin annenin babanın bunlar kardeşin diyor. Yıllar sonra gerçekler ortaya çıktığında çocuk yıllarca kendisine annesi babası gibi davranmış insanları düşman görüyor. Hatta öldürüyor onları. Bana böyle bir yalanı, bana böyle bir acıyı nasıl yaşattınız diye. Dolayısıyla işte ve daha bir sürü sıkıntılar, nesep bakımından, miras bakımından bir sürü sıkıntılar. Şimdi ben derse gelmeden önce yine baktım. Yani bizim hukukumuzda bile alt soyu kategorisine geçiyor hocam. Yani evlatlık olduğunda, mahkeme bu kararı verdiğinde adamın alt soyu, yani çocuğu gibi oluyor. Diğer kardeşleriyle arasında kardeşmiş gibi muamele görüyor. Mirasa şey oluyor. Diğer annesi babasıyla artık irtibatları şunlar bunlar mümkün olduğunca ortaya çıkartılmamaya gayret ediliyor. Bunun orada burada söylenme, yani bir gün annesi babası, gerçek annesi babası çıkar duyar da alırlar diye bu gizleniyor. Bütün bunlar daha sonra telafisi mümkün olmayan çocuklar üzerinde büyük zararlara sebebiyet veriyor. İşte Allah-u Teala bunu böyle çok dikkat çekici bir örnek üzerinden, aldığınız çocuk sevgiye, şefkate muhtaç bir küçük çocuk bile olsa, siz bu çocuğa gerçekleri söyleyin. Kendi annesi babası olmadığınızı bu çocuğa deklare edin. Sizin evinizde yaşasın ama başkasının çocuğu olduğunun da farkına varsın. Böylelikle o da kendi sınırlarını çizmiş olsun. Diyorum.
Bugün biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir soyadı diye bir kanun çıkarıldı. Soy adı ne demek? Manası ne onun?
Nereden geldiğini.
Yani soyumun adı. Peki kimin soyadı kendisinin soyunun adı? Mesela sen Fatih Orum. Hı. Orum diye bir soy var mı sizde?
Konulmuş işte.
Yani getirmişler, konulmuş. Koymuşlar. Yani kendileri, yani birisi oturmuş bana şunu
isimlendirme sadece isimlendirme. O kadar, başka bir şey yok.
Ya bu soy adını şey mi belirleyecek? Devlet mi belirler yoksa? Udu'uhum li abaihim diyor değil mi Allah? Babalarına göre devletin belirleme yetkisi var mı? Ya buna da çok dikkat etmek lazım. Yani bütün soy moy her şeyi karma karışık oldu yani.
İtarafı ya da aykırı şeyler mesela. İtarafı dediğimizde
birbirinizi tanıyasınız
diye. Tanıdığımızda mesela kendi babasının adıyla olsa en net bir şekilde tanınır insan. Hangi kabile, hangi ırktan, hangi ailenin çocuğu, kimin babası, kim annesi, kim tanır. Mesela, ama
sen bunlardan mısın? Evet. Aa, gerçekten. Aa, böyledir.
Şu an amca oğulları, dayı oğulları aynı şey soyad olduğu için kimin oğlu olduğu da belli değil orada. Böyle bir şey çıkıyor.
Farklı soyad. Evlendiğinde de zaten kızın değişiyor soyad orada.
Çok berbat bir şey. Şimdi şey de Roma Yunan hukukunda kadının adı yoktur.
Evlendiğinde ancak kazanıyor evlendiğinde. İşte.
Ve bu maalesef bugün Türkiye'de de kız evleniyor kocasının soyadını. Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Yani evlendikten sonra onun anası babası değişti mi? Ya bütün bunların artık düzeltilmesi lazım. Böyle bir hukuk sistemi olmaz.
Evet. Hocam şimdi belki akla şöyle bir şey de gelir. Yani bunun istisnalarına dair Kur'an-ı Kerim'de onu da o şeyde Bakara Nisa suresinin 23. ayetinde geçen ve rabbaibikum illati fi hucurikum min nisaikum illati dekaltum bihinne ifadesi var. Belki hani onu da şey yapmak lazım burada.
Şöyle şey yapalım. Bu az önce bir selam vermeden bahsettik. Onunla ilgili ayeti okuyalım. Bakın yine aynı surede, yani Nur suresinin 27. ayetinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum, kendi evleriniz dışındaki evlere girerken, kendi evleriniz dışındaki evlere girerken, yani girmeyin diyor ve onlara girmeyin. Hatta testeinisu, kendinizi tanıtıncaya kadar, yani şöyle fark ettireceksiniz. Ben şuyum yani diyeceksiniz. Yani karşı taraf senin geldiğini hissedecek, anlayacak, artık kapıyı vuracaksın, bir şey yapacaksın, yani orada senin olduğunu anlayacak orada. Oradan girme izni isteyeceksiniz. Peki izin istedikten sonra ne yapacaksınız? Ve tüsellimu ala ehliha, oranın, orada kalanlara, yaşayanlara selam vereceksiniz. Önce gittiniz, izin verecek, istinas, bu tabii karşı tarafta da bir ünsiyet kesbetmek, yani bir ortak noktaya gelmek. Yani bunu Türkçe'de nasıl diyebiliriz? Yani izin istemekten öteye bir şey bu yani. Yani böyle bir, bak ben buyum, karşı tarafta kabul edebilecek noktada olacak. O zaman hadi buyur diyecek. Ondan sonra gireceksiniz içeriye ve selam vereceksiniz. ذَٰلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. İşte sizin için hayırlı olan budur. Belki doğru bilgilerinizi kullanırsınız diyor Allah-u Teala. Şimdi bir de az önce o senin okuduğun şeyde, yani evlatlıklar meselesi var. Şey, evlatlık değil de bir kişinin eşinin evladı. Evet. Yanlış söyledim. Evlatlık diye bir şey yok İslamiyet'te. Evet. Allah-u Teala ben ne diyor? O sizin kendi ağzınızda söylediğiniz sözdür. Allah gerçeği söyler, böyle bir şey yoktur diyor. Yani evlatlık kimsenin evladı değildir. Böyle bir evlatlığı Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor. Şimdi bir de şey var. Aile içi ilişkiler, yani insanlar arası ilişkiler diye belki tanımlayacağımız bir husus var. Bu Nur Suresi 61. ayet. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ. Köre bir sıkıntı yok. Adam kör. Az önce şeyleri söylemiştik, hani esirlerin gidecekleri yer yok. Orası onun ailesi oluyor, yanında bulundurduğu şey. Ama bu defa kör bir adam. وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ. Böyle topala, yani böyle topal diyeceğiz, başka bir şey diyemeyiz herhalde. Böyle yürürken düzgün yürüyemeyen bir kişiye haracun. Ve le alel maridi haracun. Hastaya da bir sıkıntı yoktur. Ve le ale enfusikum. Kendinize de. En te'kulu min biyutikum. Kendi evlerinizden yemek yiyebilirsiniz. Başka? Ev biyuti ebaikum. Ya da babalarınızın, yani anne, bu aba derken anne de girer Arap dili açısından. Anne ve babanızın diye tercüme etmek gerekir. Annelerinizin ve babalarınızın evlerinde de yiyebilirsiniz. Ev büyütü ummehâtikum. Ha, abâikum baba, ha, ayrı söyledi Allah-u Teala, tamam. Tamam, millete ebikum İbrahim falan gibi söylemedi bu. Ummehâtikum ayrıca söylediği için Cenab-ı Hak burada. Babalarınızın ve annelerinizin evlerinde yiyebilirsiniz. Ev büyütü ihvanikum, ya da kardeşlerinizin evinde. Şimdi burada bir husus var. Bak dikkat ediyorsanız bu ayetlerde evladınızın evinde diye bir şey, bir kelime geçmedi. Ama babalarınızın evinde geçti. Niye evladınızın evinde geçmedi? Şimdi bakın, ben zaten babamın oğluyum. Benim eşim de babamın kızı gibi oluyor, değil mi? Ne oluyor? Artık ona ebediyen haram. İşte az önce okuduğun Nisa suresi 23. ayette وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ. Yok, o değil. Devamındaki ayet.
فَيْلَمْ تَكُنُوا دَخَلْتُمْ مِنَّ فِلَا جُنَانِكُمْ.
Yok yok. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمْ. Oğullarınızın helalları. Yani mesela benim eşim, eşime göre benim eşim bana helal olandır. Halevle ebnaikumullati, yok neydi, ebnaikumullezine min aslabikum, yanlış, halevle ebnaikumullezine min aslabikum, kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri. Kendi soyunuzdan olan oğullarınız dediği zaman, o evlatlık diye bildiğinizin eşi size helal değildir diyor. Peki kendi soyumda, ben babamın evladıyım, benim eşim de onun evladı gibi. Ben annemin evladıyım, benim eşim de onun. Onun için evlatlarınızın evi demedi yani bu ayette. Onu çünkü başka ayetlerde şey yaptığımız zaman orada, ama ne dedi? Babalarınızın evlerine, annelerinizin evlerine dedi. Şimdi benim annem ölmüş, babam bir başka hanımla evlenmiş olabilir. Ya da babamın başka eşleri de olabilir, değil mi? Ben şimdi onun evlerine girdiğim zaman, ister annem hayatta olsun ister olmasın, oraya da girebiliyorum. Şimdi eğer benim babam ölmüş, annem bir başka eşle evlenmişse, artık orası benim babamın evi değil, annemin evidir. Benim annemin evi olduğu için ben oraya girerim. Ama peki bir kız annesinin evine girebilir mi? İşte onu da az önceki ayet şey yapıyor. Allahü Teala diyor ki: "Varabaybukumul lati fi hucurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinne." Sizin hücrelerinizde olan, yani evlerinize girme hakkı olan diyelim yani. Evlerinizin içerisine girme hakkı olan şeyler. Ama bunlar kim? Yani sizin koruması altında olması gerekmiyor yani orada. Eşinin kızı. Ama eşiyle eğer birlikte olmuşlarsa, birlikte oldukları günden itibaren, yani baş başa kaldıkları günden itibaren, artık o annesinin ve annesinin yeni kocasının evi bu kızın annesinin evidir. Oraya da rahatlıkla girecek. İşte oraya da rahatlıkla girmesi için Allah bir hüküm koymuş. O hüküm de ne? Bu kız annesinin yeni kocasının kızı gibi oluyor. Artık onda ebedi evlenme yasağı var. Dolayısıyla o ebedi evlenme yasağını koyarak da oraya rahat girmesini sağlamıştır. Oraya gittiği zaman annesi o evde olmayabilir o anda. Ama yine girer. Çünkü orası annesinin evidir. Aynı şekilde diyelim ki ben evlenmişim. Tamam. Benim hanımım babamın evine yanına şey, ya da şöyle diyelim. Yanlış söyledim. Babam bir başka hanımla evlenmiş. O başka hanım bana ebediyen haram değil mi? Evet. Allahü Teala ne diyor? Velatenkihu ma nekaha abaukum. 22. ayette, şeyden bir önceki ayette, Nisa suresi. Velatenkihu ma nekaha abaukum minen nisa. Babalarınızın evlendiği hanımlarla evlenmeyin diyor. Yani benim babam eğer bir hanımla evlenmişse, o hanım artık benim annem gibi oluyor, değil mi? Mahremiyet açısından. Öyle benim annem gibi olduğu zaman ben babamın evine girebilirim. Yani ikinci eşin evine, üçüncü eşin evine girebilirim. Benim annem bir başka hanımla evlenmişse, benim kız kardeşim bir başka erkekle evlenmişse, benim kız kardeşim de onun evine girebilir. Çünkü artık bir kişi eşinin, birlikte olduğu eşinin kızıyla evlenemediği gibi, bir kişinin babasının eşiyle de oğlu evlenemez. İşte bu mahremiyet kurallarını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e koyarak eve giriş çıkışlarda bir rahatlık sağlamıştır. Evet. Şimdi ondan sonra devam ediyoruz. O şeyde diyor ki, kendi evlerinizde de yiyebilirsiniz. Annelerinizin evinde, babalarınızın evinde, annelerinizin evinde, erkek kardeşlerinizin evinde. Peki erkek kardeşimin evinde yerken erkek kardeşimin eşi bana haramdır. O zaman biraz sonra onların kurallarını Cenab-ı Hak bildirecek. Ev büyüte, işte kız kardeşlerin evinde, tamam. Ev büyüte amamikum, ev büyüte ammatikum, amcalarınızın, halalarınızın evinde. Ev büyüte ahvalikum, ev büyüte halatikum, işte dayılarınızın, teyzelerinizin evinde. Ev me melektum mefatihahu, ya da anahtarlarına sahip olduğunuz evler. Yani ki açar girersin. Ev sadikukum, ya da arkadaşınızın evi. Bak, arkadaşımın evi dediğim zaman da bir mahremiyet kuralı orada yok. Yani şeydir, yani arkadaşımın eşi bana haramdır. Arkadaşım mesela sen meslekte, yani okulda bir bayan öğretmen arkadaşın olur. Yani o da sana haramdır ama evlerine gidebilirsin. Bu ne? Bu da bir sosyal ilişkiler bağı oluşturuyor. Ondan sonra gittik. Hadi bir eve gittik. Esas bundan sonrasını yani soracağı şey yapalım. Leysa aleykum cünahun en te'kulü cemiyan eveşşerde. Bizim evimize bir arkadaşımız geldi. Şimdi bizim hanım sofraya oturabilir mi, oturamaz mı bu ayete göre?
Oturabilir.
Benim bir erkek arkadaşlarım çağırmışım gelmiş. Hanım sofraya oturabilir mi?
Oturabilir.
Ha, tamam. Leysa aleykum cünahun en te'kulü cemiyan eveşşerde. Peki yerken ağzını kapatacak, alttan alttan mı verecek? Yani sanki İslam'mış gibi tutuyor kadınların yüzünü gözünü kapatıyorlar ya, böyle şey olur mu? Ondan sonra ama burada bir şey diyor. Feyda dehaltum biyuten fesellimu ala enfusikum. Yok, yanlış okumdum.
Evet,
öyle mi? Doğru mu okudum ha?
Neyse aleyküm cünahın tekülüceğim yani eveştirata.
Tamam. Feyda dekaltum büyüten fesellimu ala enfusikum tahiyyeten min indillahi mübareketen tayyibeten. Evet, yani evlere girdiğiniz zaman kendi kendinize selam verin. Şimdi az önce okuduğumuz ayette zaten şey vardı, yani kimsenin olmadığı evlerde, yani sen bir evlerde de girdiğimiz zaman kendi kendimize selam veriyorduk. Evet. Yani kendi kendinize selam verin. Yani iyilik dilekleriyle, güzellik dilekleriyle girin. Tahiyyeten min indillah mübareketen tayyibeten. Yani Allah tarafından böyle bir sağlıklı yaşama arzusu içerisinde, bereket ve güzellik arzusuyla girin. Kezalike yubeyyinullahu lekum el-ayati leallekum ta'kilun. Allah size ayetlerini böylece açıklar ki aklınızı kullanasınız. Zaten o 27. ayette kendi evinizin dışındaki evlere girdiğiniz zaman selam verin dedi ya burada. Zaten orada selam vermeden giremeyeceğiz. Kendimizi tanıtmadan arada bir şey, ünsiyet, ne diyelim ünsiyet? Bir karşılıklı bir hoş şey, birbirini tanıma ortamı diyeceğiz herhalde. Öyle bir ortam oluşmadan şey yapmayın, içeriye girmeyin diyor. Ve böylece ne olmuş oluyor? Yani hem çocuklarımızı küçük yaştayken alıştırıyoruz şeye. Daha annesinin babasının odasına girerken bile izin alıyor. Dolayısıyla o zaman hiç kimse kimsenin yanına değil, bu şekilde yetiştiği zaman zaten başkasının evine girerken de izinsiz girmeyin diyor, selam verin diyor. Ve çocuklara ne diyor? 3 kere izin alın diyor.
Evet.
Yani bir kere öyle bir kere şey yapmadı, çek git yok. Bazıları böyle şey yap, ha beni şey yap, istemiyorsunuz beni. Yok, öyle 3 kere izin alacaksınız. Öyle şey yok. Yani çok güzel bir eğitim değil mi bu da?
Evet hocam, aynen öyle.
Evet, nasıl hocam, sen söyleyeceklerin var mı?
Sen hocam, bu şeye yine bence dikkat çekmek lazım. İşte bu cin, Allah-u Teala'nın önem atfettiği cins farklılığı, kadın erkek arasındaki bu farkı, cinsiyet farklılığını bugün ısrarla hafife almak, hatta yok saymak temayülü var. Hem de bu artık uluslararası bir proje şeklinde kendini hissettiriyor. Çocukların kız ya da erkek olmalarının herhangi bir anlamının olmadığını, hatta buna belli yaşa geldiklerinde kendilerinin karar vermeleri gerektiği, bunun bir hak olduğu, hürriyet olduğu gibi bir takım kavramlarla da bunu süslüyorlar. Hatta bunun bir takım enstrümanlarını da işte yavaş yavaş hazırlıyorlar. İşte mesela unisex elbiseler, kız çocuğunun da erkek çocuğunun da giyebileceği tarzda giysiler, bu tür giysileri satan mağazalar, hatta işte dünyada var, Türkiye'de de ara sıra haberlere çıkıyor, unisex tuvaletler, kadın ve erkeğin işte mesela herhangi bir alışveriş merkezine şuraya buraya gittiğinizde erkek tuvaleti ayrıdır, kadın tuvaleti ayrıdır. Bundan bile rahatsızlık duyan, unisex tuvalet uygulamaları yapan, yani bir nevi aslında fıtrata savaş açan şeyler. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın buradaki bu ilkeleri evrensel ve fıtri ilkelerdir ve göz ardı edilmemesi gerekir.
Allah'ın Allah'a boyun eğmeyen, kendisini bir şey zanneden insanlar ne beklenir yani? Böyle asıl olan biz Müslümanlar olarak dünya doğruları anlatmak zorundayız. Bizim vazifemiz o. Biz bu insanların asla şeyine gelemeyiz. Biz tek başımıza da kalsak bütün dünyaya bu yanlışlıklar konusunda rahatlıkla meydan okumamız lazım. Çünkü kainatın sahibi Allah'tır. Her şey onun elindedir. Biz ondan başkasına boyun eğemeyiz. Yani şeyde böyle kafirlere Allahü Teala Ahzab suresinin başında Resulullah emrediyor diyor mu? Ya ey nebi ittakillah diyor. Ey nebi Allah'a karşı yanlış yapma diyor. Bak Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Ve la tud'il kafirine vel münafikin. Kafirlere, münafıklara boyun eğme. Ne birisi açıkça kafir olduğunu söylüyor. Öbürler de ikiyüzlülük yapıyor. Onlara boyun eğme diyor. Ondan sonra innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Allah elbette her şeyi doğru bilir ve hükümleri doğrudur. Yani doğru hüküm veriyor. Allah böyle dediyse böyle yapacaksın. Ondan sonra vettebî mâ yûhâ ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uyuş. Tamam. İnnallâhe kâne bimâ teâmelûne habîr. Allah ne yaptığınızdan haberdardır. Allah asıl soran Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Asıl mesele o. Ondan sonra vetevekkel alâllâh. Allah'a güven dayan. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Allah'a tevekkül ettin mi, Allah seni koruyacak olan Allah'tır, boş ver. Onun için bütün dünyayla rahatlıkla biz mücadele edebiliriz. Bütün dünyaya doğru anlatmamız lazım ki insanlar bu yanlış hayat şartlarından kurtulsun. Aa ne güzelmiş desin, Allah'ın dininin güzelliğini görsün. Ondan sonra da inanan inansın, inanmayan inanmasın. Allah-u Teala cümlemize yardım eylesin. Allah kendi dinine Muhammed Aleyhisselam'ı ve İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alarak hizmet eden samimi kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun.